Üçüncü ayrım, sayfa 20. 7 Temmuz 1982, Şatila Kampı, Beyrut. Filipina, benim güzel kızım. Bu mektubu seni Filipinlere, anneannenin yanına göndermeye karar verdiğim gün yazmaya başladım. O yüzden şimdi hemen masamın yanındaki beşikte uyuyor olsam bile uzaklara, çok sonraya yazıyorum. Şimdi o kadar komik ve küçük bir köfteye benziyorsun ki kamptaki herkes seni kıbbe diye seviyor. Ama ben biliyorum, güzel ve şefkatli bir kadın olacaksın. Annene benziyorsun çünkü. Ama gözlerin Filistin. Bir gün kendin bile gözlerine şaşacaksın. Etimden et koparıyorum seni gönderirken. Yalnız seni değil, bir savaşın ortasında sığındığım tüm hatıraları da gönderiyorum denizlerin ötesine. Çünkü burada insanlar bir yanlışlık gibi ölüveriyor. Sen bir yanlışlık olamayacak kadar güzelsin. Sana bir hikayeden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Eğer bir gün dünyaya niye geldiğine lanet edersen, eğer ben o gün orada olmazsam, bil ki senin bir hikayen var. O kadar çok güzel insanın ölümünü gördüm ki öğrendim. Ne yaparsan yap, sadece bir hikaye kalıyor geriye. Anlatılınca yalan gibi, hiç olmamış gibi gelen. Filipinam, benim güzel kıbbem. Annen bu ülkeye geldiğinde 1979 kışıydı. Niye geldiğini, Manila'dan neden, nasıl ayrıldığını sana anlatacak onlarca insan olacaktır. Doğrusu ben de tam anlamıyla bilmiyorum onun geçmişini. O kadar aşıktık ve kendi hikayemiz öyle hızlı akıyordu ki dün için hiç vaktimiz olmadı. Bu yüzden ben sana onun senden ve benden başka kimsenin bilemeyeceği bizim hikayemizi anlatacağım. Güzel kokulu kızım. Annen buraya birçokları gibi çalışmak için geldi. Hristiyan bir ailenin yanında hizmetçiydi sanırım. Bir keresinde bana bu ülkeden geri götüreceğim tek şeyin para olduğunu sanıyordum. Herkes gibi bir hayat kurmayı hayal etmiştim, demişti. Oysa annen herkes gibi biri değildi. Ya da kim bilir, belki de tıpkı hepimize yaptığı gibi bu şehir onu da bir roman kahramanına dönüştürmüştü. Herkes bu şehri o yüzden sever Filipina. Herkesi olduğundan daha kahraman yapar Beyrut. O geldiğinde şehir çoktan ikiye bölünmüştü. Batı ve Doğu Beyrut olarak. Doğu Beyrut'ta Hristiyanlar ve onların camdan dünyası, Batı Beyrut'ta bizim topraklarımızda ise savaş vardı. Bir gün büyüdüğünde eğer bir dünya haritası ve onun üzerinde Akdeniz kıyısında küçücük bir nokta olarak Beyrut'u görürsen, bu küçücük toprağın nasıl ikiye bölündüğünü anlayamayabilirsin. Önemli değil, bil ki zaten kimse tam olarak anlamadı olup bitenleri. Şehir ikiye bölünürken bize de bir şey oldu Filipina. Acı insanları gövdelerinin dışına kaçırır. Acının gövdelerinden geçmesini beklemek için etlerinden giderler insanlar. Bazıları bir daha hiç geri dönmez. Tuhaf olan şu ki bu toprakların tarihi baştan sona bununla ilgili olmasına rağmen kimse çocuklara bunun bir gün onlara da olacağını öğretmez. Oysa ruh böyle yas tutar, gövdeden giderek. Ruh bir gün acısı geçtiği için değil, gidecek başka yere olmadığı için geri döner. Şatila'dakilerin kendi etlerinden başka bir evi, ülkesi yoktur. Burada hepimiz, hep birlikte, derimizin etrafından, üzerinden geçip gidenlere bakıyoruz. Sabah kalkışımıza, labneye ekmeğe sürüşümüze, zeytinyağının labnenin üzerinde sarı, aydınlık bir leke olarak yayılışına, ekmeği çiğneyişimize, nefesimize bakıyoruz. Sonra bir gürültü başlıyor, sığınaklara gidişimize bakıyoruz. Hayret ederek kendimizi izliyoruz. Bazen rüyalarımızı bile uzaktan izliyoruz. gövdesini avutacak son cümlelerini de tüketmiş insanlar olarak bağıra çağıra sessiziz biz. Ama bir gün annen çıka geldi. Annen Şatila kampına getirildiğinde üzerinde kana bulanmış pembe bir hizmetçi üniforması vardı. Onunla ilgili hatırladığım ilk şey dağınık saçlarının ortasından dehşetle parlayan gözlerini kadınlara dikip giyecek bir şeyler istemesiydi. Üniformadan nefret etmişti ve sanırım Şatila'yı, bu şefkatli ve merhametsiz kampı, öncelikle kendisini o üniformadan kurtardığı için sevmişti. Onu getiren adamların kalaşnikoflarından sadece birazcık daha uzundu boyu. Ama öfkesi bütün Şatila halkına yetebilirdi. Filistinlilerin azılı düşmanı falanjist aileyi, Ulusal Müze'nin oradaki bar bir kontrol noktasında kurşuna dizmişlerdi. Ve annen, bizimkilerden biri ezilen halklar kardeştir deyip onu ayırmış, paket edilip kampa getirilmişti. Zenginlerin böyle tuhaf bir yanı vardır Filipina. Yoksulluğun üzerine üniformalarla örterler. Sanırım birinin kendilerine kölelik etmesi fikri rahatsız ediyor onları. O yüzden bir insandan başka bir şeye benzetmeye çalışıyorlar hizmetkarları. Üniformalar bu işe yarar. Sakın unutma bunu ve asla bir üniforma giyme. Hıncım var bu savaşa, bu şehre. Sana bunları şimdi böyle, her şey hep birden söylemek zorunda bırakıyor beni. Ben ruhumu çok uzaklara gönderdim. Bu kamptaki insanların bütün yaralarını tedavi edebilmek için, doktorluk yapabilmek için herkesinkinden daha uzağa gitmek zorunda kaldı benim ruhum. Belki sana bu mektubu yazarken kendimi geri çağırıyorum. İnsanlar bütün bu savaşın ortasında nasıl olup da kliniğe kapanıp bir şeyler yazıp durduğuma hayret ediyor. Sanırım sana mektup yazmak ruhuma gövdemden başka bir ev kurmaya yarıyor. Temiz ve yarasız bir ev. Çünkü artık hiçbir şeyin parçası olmak istemiyorum. Ne bir savaşın, ne de umudun. Ne bir halkın, ne de bir tarihin. Ne elimizde tuttuğumuz eski ülkedeki evlerimizin anahtarlarının, ne de bu sonsuz taktakaların. Benim için savaş bitti Filipina. Sana bunun nasıl olduğunu anlatacağım. Filipinam, şimdi bu ölümle dolu hikaye için çok küçüksün. Ama bil ki ölüm o kadar korkunç bir şey değil aslında. Hatta önemsizleşiyor yeterince gördüğünde. Kendi ölümün bile önemsizleşiyor. Eğer o kadar insan yapabildiyse ben de yapabilirim diyorsun. Bunu annenden öğrendim ben. Annen, sen sancılarla onun kasıklarını itmeye başladığında, bütün bu insanları birileri doğurduğuna göre ben de doğurabilirim demek ki, demişti. İnsanlara baka baka güç almıştı. Doğururken de, ölürken de. Haklıydı. İnsanlara bakmayı unutmazsan aslında hiç korkmazsın. Filipinam, tatlı kıbbem, benim ve annenin, sonra da senin hikayen Şatila kampında başladı. Duvarları etten, sokakları ince enseli çocuklardan, evleri evsizlikten kurulu bu mülteci kampı senin ilk evindi. Beyrut'ta yaşayan, yaz aylarında neredeyse şehrin markalarından biri haline gelecek kadar çoğalan milyonlarca benzeri, yaşadıkları binaların beton ve demir iç organlarını nasıl ezbere biliyorsa, o da Aşrafiye mahallesinin kenarından inen Jetavi yokuşunun başındaki apartmanın çatlakları konusunda öyle engin bir tecrübeye sahipti. Dolayısıyla bir delikten ötekine geçerkenki bekleyişleri yol konusundaki tereddütünden değildi. Birinin onu takip etmediğinden emin olana kadar sağına soluna anten kesildi. Ancak kimsenin peşinde olmadığına kanaat getirdiğinde geç kaldığı gizli yeraltı toplantısına doğru yeniden seyirtti. Gireceği deliğin önüne vardığında aniden durdu. Künt gövdesini hoplatarak duraklatan bir endişeyle yeniden sağına soluna bakındı. Kendini güç bela teskin edip korkusunu savdı. Derin bir nefes uzunluğunda bekledi ve kendini kıvrana kıvrana sokuşturduğu çatlakta kayboldu. Muhakkak ki bu yaz yapacakları büyük harekatın planı için düzenlenen karar toplantısında geceden beri aklında çevirip durduğu siyasi çatışmaların bir numaralı konusu, memleketin başına bela olan ulusal savunma stratejisine dinleyecek birileri çıkacaktı. Kafasına koymuştu. Eğer kimse onu dinlemezse cesametini ve yaşının avantajını kullanarak kendini ortaya koyacaktı. Ne olursa olsun, hiç değilse bu yaz. Tıynetsiz tesbih böceklerinin gevşekliğine ve ruhsuz karıncaların vurdulu kırdılı hırsına bir dur denmeliydi. Herkesin kendi klanını düşündüğü, bir türlü işlemeyen bu sisteme artık bir çeki düzen verilmeliydi. Bunu bir hamam böceğinden duymalarının zamanı çoktan gelmişti. Herkes payına düşeni alacak diyecekti. Ama hep birlikte ortaya çıkarsak, geçen yazki gibi bir toplu imhaya kurban gitmeyeceğimizi içinizden kim garanti ediyor? Bu soruya bakalım hangisi cevap verebilecekti. Tam da o sessizlikte bütün böceklerin kalbine hitap edecek şu sözü söylemeyi planlıyordu. Yeterince kan akmadı mı? Soruyorum size. Hepimiz yeterince kurban vermedik mi? Ya gürültü etmeye devam ederlerse? Bunu düşünmek bile sinirden antenlerini titretiyordu. Bu kez kesin kes sesini yükseltecekti. Farklılıklarımızın ve iktidar hırsının kurbanı olamayız artık. Yeni güç dengelerini anlamış olsalar iyi ederlerdi. Lanet olası kedi daireye geleli beri fareler de ortadan kaybolduğuna göre etraftaki en kıdemli, en söz sahibi şahsiyet kendisiydi. Bunun da farkında değillerse bu sefil böcekler için yapabileceği hiçbir şey kalmamış demekti. Öyleyse ağırlığını şöyle koymalıydı. Anlasanıza, Marva'nın kapıcı dairesinde hepimize yetecek yer var. Nasır'ın iç savaş hatırası Mercedes'inin veremli öksürüğü önce apartmanın önünde, sonra Jetavi yokuşunda gümbürdediğinde, Marvan yataktan henüz kalkmamış, izleyip durduğu hamam böceğinin antenlerine takılan karanlık hayallerini tavanda gezdiriyordu. Rutubetin yeşil yosun danteli, gözünü yeterince kıstığında Beka Vadisi'nin çocukluğundaki tepelerine benzeyebiliyordu. Sokak sessizleştiğinde uykunun suyuna dalıp dalıp çıkan aklı, böceklerin hayali toplantısı ile yatmadan önce okuduğu siyasi haberler arasında gidip gidip geliyordu. Uykunun her şeyi mümkün kılan bulanıklığında ikisini birbirine karıştırıyordu. Evin duvarlarının içindeki envai çeşit böcek kalabalığı Beyrut'taki siyasi gruplara dolaşıyordu. Kendi kendine gülmeye başlayınca aklının içindeki bu tuhaf bulanıklığa daha dikkatli baktı. Tabii canım, kıdemi ve kudreti gereği hamam böceği Hristiyanları temsilen General Aon olmalıydı. Faşizan yöntemleri göz önüne alınırsa, karıncaların Samir Jaja'nın takipçilerini temsil etmesi uygundu. Ve tabii ki iyice yayıldı uyuyan gülümsemesi. Dokunduğunda içine kaçan tombul tesbih böcekleri, haririlere ve partilerine çok denk düşerdi. Beyrut'ta çeşitliliği haşerattan daha zengin olan etnik ve siyasi grupların hepsine temsili bir böcek bulacak kadar uğraşacak değildi. Ama bu durumda tamamen mantıksız bir muhasebe sonucu Marva'nın İran kedisi Hizbullah'tan başkası olamazdı. Hizbullah böcekleri her gördüğünde oynuyor ama hep öldürmeden bırakıyordu. Bunlara bir İsrail bombardımanı gerek diye düşündü rüyasının içinde Marvan. Uyanıklığa doğru eğilirken uykusu, bu sefer yaz iyice bastırmadan ilaçlama şirketini çağırmalı diye ciddileşti rüyası. Ağzında gülümseme yayıldı. Böcekler de böylece Beyrut halkı gibi benim salak kedinin başlarına gelebilecek en iyi şey olduğunu anlar belki. 10 yıllık Suriye işgali bittikten sonra Beyrut'ta hemen herkesin hep birlikte kahramanca ve vatansever hislerle nefret ettiği Suriyelilerden biri olarak bu rüyanın içinde kendine de tatlı bir rol ayarladı derhal. Ben de bu durumda Lübnan'da etkisini hala sürdüren Suriye oluyorum. Göğsünden ve bacaklarından dökülen tüylerle grileşmiş, Sıkıntılı bir uykuyla yatağın ortasında toplanmış beyaz çarşafa esmer ince bacaklarını dolarken kendini Orta Doğu'nun en ketum, en inatçı devleti gibi hissedip keyifle ve diplomatik bir ciddiyet içinde gerindi. Başı yastığın içinde saltanatını birkaç dakika daha sürdürebileceği güzel bir rüyanın ucunu arıyordu hala. Rüya vagonları iki yöne doğru gözünün önünden geçiyor, bir türlü doğru zamanlamayla doğru rüyaya atlayıp kapıcı dairesine girmeye başlayan gün ışığından sıvışmayı beceremiyordu. Tam niyetlenip içinde çocukluğuyla ilgili şeylerin olduğu bir rüya vagonuna zıplamıştı ki kedi yatağın içine hopladı. Gözlerini bütün kediler gibi devasa bir bomboşlukla Marva'nın yüzüne diktiğinde korkup "Allah'ın belası Şii!" diye bağırdı Marvan. "Manyak terörist, deli fedai, ne var yine sabahın köründe?" Sakinleşip kediye bakınca keder mi, neşe mi olduğuna uyur uyanık tam emin olamadığı bir bulanıklık doluştu kafasına. Elinin altında kedi, gözlerini kapar kapamaz gece onu uykuya elleriyle bırakan cümleyi buldu göz kapağının içinde. "Keşke bana da böyle baksa." Dün sabahki görüntü göz karalığında giderek netleşiyordu. Deli gibi miyavlayarak apartmanın üst katlarına tırmanan kediyi almak için merdivenleri çıkıyor. Bir yandan da "Manyak kedi, aşure töreninde bağırlarını döven Şiiler gibi, sanki canını alıyorlar namussuzun," diye söyleniyordu. Sonra gıcırtısından Zeynep Hanımların açılan kapısının sesini tanıyor ve aniden duraklayıp bu kez hiç ses çıkarmadan devam ediyordu merdivenleri çıkmaya. Kendi kalbini duyuyordu. 2 haftadır bu anı bekliyordu. Kendi kendine bile inanmayan, dileklerinden vazgeçmiş dualar gibi yükseliyordu terastaki yaseminlerin filizleri 2 hafta önce. Belki de Tanrı vardı. Yoksa Marvan sokakta tam o anda durup niye baksın ki yukarılara, Zeynep Hanım'ın terasına? Bakmıştı işte ve yasemin gölgeleri arasında yaseminlerden ince bir gölge olarak görmüştü onu ilk. Ağladığı önce alnına, sonra terastan Aşrafiya'nın en dik yokuşuna karanlığa dökülüp sona eren saçlarından anlaşılıyordu. Marvan Filipinli'yi ilk o gece görmüştü. Kızın yüzü karanlıkta yarısı cevapsız kalmış bir bulmaca gibi bölük pörçüktü. Ertesi gece kafasında sözcüklerle cümlesini kurmadığı bir kararla apartmanın tam karşısındaki inşaata çıkmış 4. sigarasını kız terasa çıkar çıkmaz çocukluğundan kalma bir savaş bilgisiyle söndürmüştü. Kız yine ağladı. Ağlaması bitince yaseminin kurumuş yapraklarını ayıkladı. Kaç gece yaseminin yapraklarını ayıkladı kız ağlaması her bittiğinde. Kızın yüzü her gece başka tarafı çıkan ama hiç bütünü çözülemeyen sokak ışıklarıyla her gece başka türlü görünen bir bilmece. Taktı kafasına Marvan. Elleri incecik çünkü, bilekleri daha fena. Beyaz tenli, orası kesin. Bembeyaz giyiniyor bir de. Marvan çok esmer ve çirkince. Elleri kollarına büyük. Göğsünün ne geniş olduğu mümkün değil anlaşılamıyor giydiklerinden. Aklında anlatacak çok şeyi var ama saçları öyle yağlı ki imkan yok. İhtimal vermez kimse. Kadından, kadın avutmaktan anlar ama inanmaz buna biraz sarkık, çatlamış alt dudağına gözü takılan hiç kimse. Bir tek gözleri var. Gözlerinden başka hiçbir şeyi yok Marvan'ın. Taktı kafasına Marvan. Kızın gözleri çok mu çekik acaba? Nihayet dolunaya denk getirip bir gece, nihayet söndürdü sigarasını yine. Kız o gece ağlamadı hiç. Bir sigara yaktı sadece. Sigara içmesini de bilmiyor demek ki. Haram diye geçti kalbinden. Yazık. Kız sigarayı yarım söndürdü. Kıyı boyunca uzanan Korniş Caddesi'nin denizde çırpınan ışıklarına baktı ve nihayet dönüp karşıdaki karanlık inşaata. Aynaya bakar gibi boş. Saçlarını toplayıp, büküp, sardırıp kendi kendine ensesinde topladı. Marvan ayna gibi durdu, bomboş. Kızın koltuk altları göründü. beyaz beyaz. O gece boşaldı Marvan rüyasında. Gözleri çekik değilmiş.